Beşinci ayırım, bölüm 4, istihbarat yapmak, haberin unsur ve niteliklerini oluşturmak. İstihbarat yapmak, daha önce de belirtildiği gibi bilgiye ulaşmanın yoludur. İstihbarat yapılırken nelere dikkat edilmesi, nasıl davranılması gerektiğine, haberin yol haritasını oluşturan süreç anlatılırken değinilmişti. Bu bölümde ise istihbarat yaparken bazı nitelikleri de gözeterek, haberin içeriğini oluşturan unsurların nasıl elde edilebileceği üzerinde durulacaktır. Ortada haber haline dönüştürülüp kitlelere iletilmesi gereken bir olay, durum ya da kişi vardır. Bu olay, durum ve kişiye yönelik eldeki bilgileri doğrulatmak, olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak, yani bilinenden yola çıkarak bilinmeyenleri de bilinir hale getirmek, istihbarat yapmak anlamına gelir. İstihbarat, haberin unsurlarını ve niteliklerini dikkate alarak gerçekleştirilir. Bunun için haber kaynağına sorulacak her soru, haberi tamamlayıp etkili hale getirecek unsurları içermelidir. Bu anlamda her soru haberin içeriğini besleyen unsurları ortaya çıkarmak için atılan bir adımdır. Büyük A, haberin unsurları. Haberin içeriğinde olmazsa olmaz diye nitelendirilecek veriler, haberin unsurları olarak değerlendirilir. Haberin niteliğinde yer alması zorunlu olan bu veriler, haberin içeriğini de belirler. Haber metninde haberin unsurları içeriğin eksiksiz olmasını sağlar. Haberin unsurlarını ortaya koymak için istihbarat yapılır, veri toplanır. Verirsiz haber yazılmaz. Haberin unsurları nelerdir? Haberde hangi verilerin olması gerektiğinin yanıtı, haberin unsurları kavramıyla anlaşılır. Yani haberin içermesi gereken yanıtlar bizim haberin unsurları kavramına getirir. Kısaca 6N 1K kuralına. Sayfa 59. Nedir bu 6N 1K? A. Kim? Bu soru habere konu olan kaynağı ortaya çıkarmayı amaçlar. Kim dedi? Eylemin niteliğine göre kim öldü? Ve bunun gibi soruları sorarız. Kısaca olayın içinde yer alanları, parantez içinde haberin kaynağını ya da habere konu olan kişileri ya da kurumları kapsar. Kim sorusunun yanıtı, toplantı haberlerinde ise konuşmacıları ortaya çıkarır. Konuşmacılar arasında statüsü, konumu gereği, politikacı, sanatçı, kısaca toplumda tanınan kişi olabilir. Bu kişi ya da kişilerin söyledikleri, yani mesajları kim dedi sorusunu yanıtlar. Olay haberciliğinde ise olayın aktörleri girer. Parantez. Olaydan etkilenen, olayı etkileyen, tanık, değerlendiren ve bunun gibi. Kapa parantez. Kim sorusu tüzel kişileri de kapsar. Siyasi partiler, araştırma kuruluşları, vakıflar, dernekler, resmi kuruluşlar ve bunun gibi bu sorunun yanıtı kapsamında değerlendirilir. B. Ne? Habere konu olan durumu, olayı niteler. Olay haberlerinde patlama, sel, yangın ve bunun gibi ne olduğunun yanıtının aranmasıdır. Toplantı haberlerinde ise birbirine karşıt davranış ve tutum içindeki kişilerin ne dediğinin yanıtlanmasını sağlar. Kısaca olay haberlerinde ne oldu sorusuyla durumu, olayı açığa kavuştururuz. Böylece bir sürecin başlangıcını, gelişimini ve sonucunu da veririz. Toplantı haberlerinde ise katılan ya da katılanların ne dedi diye sorar, toplantıyı belirleyen düşünceyi, görüşü, eğilimi ortaya koyarız. Farklılıklar ya da karşıtlıklar varsa bunu da belirtiriz. C. Ne zaman? Olayın, durumun ya da toplantının meydana geldiği anı belirler. Zamanı ortaya koyan sorudur. Ne zaman oldu sorusu. Yanıtı ise saat, dakika, gün ve bunun gibi nitelemelerle verilir. Oluş anı, gelişme aşaması, sonuç aşaması gibi durumları da kapsar bu soru. D. Nerede? Bu soruyla olay yerini, mekanı öğreniriz. Nerede oldu? Habere konu olan kişi ya da kurumların nerede olduklarının bilgisini verir bu soru. Olay haberlerinde olaya, konu olan kişilerin olay anı veya olay sonrasında bulundukları yeri içerir. Toplantı haberlerinde ise kaynağın mesajını nerede (parantez otel, sokak, kent, kasaba, köy) kapa parantez ilettiğini açığa çıkarır. Kısaca hangi yerde sorusunun yanıtını alırız bu soruyla. E. Nasıl? Olayın gerçekleşme biçimini niteler bu soru. Bir kimse, bir kurum ya da olay ne durumda, niteliği nedir, nasıl oldu? Bu soruyla bunun yanıtını alırız. F. Neden? Bu soru olaya ya da duruma yol açan etmenlerin ortaya çıkarılmasını amaçlar. Neden oldu? Yani olayın meydana gelişindeki etmenleri irdeler, ortaya çıkarır bu soru. Kişi, kişiler ya da kurumların yol açtığı başka bir durum ya da olay açığa çıkarılır. G. Nereden? Olayı ya da toplantıyı kendi haber ekibimizle izlemediğimiz durumlarda bu soru önem kazanır. Nereden öğrendin? Haberde ilettiğimiz bilginin aktarıcısını ortaya çıkarır. Bir ajans ya da televizyon, gazete ya da başka bir yayın kuruluşu olabilir. Kısaca bir haber metninde bu olayın yanıtları mutlaka yer almalıdır. Bu unsurlardan biri ya da birkaçı eksikse o habere eksik unsurlu haber diyoruz. Tecimsel televizyonda eksik unsurlu haberlere daha çok rastlanılıyor. Ne olduğu sıkça verilirken neden olduğu ve nasıl olduğu üzerinde özenle durulmuyor. Bu da haber kavramının içeriğinin boşalmasına yol açıyor. Büyük B. Haberin nitelikleri. İstihbarat yaparak haberin unsurlarını oluşturma süreci bazı önemli nitelikler gözetilerek gerçekleştirilmelidir. Bu nitelikler haberin olmazsa olmaz koşullarındandır. Bir başka deyişle haberin üzerine inşa edildiği temel taşlarıdır. Haberin ruhu, haberin anayasasıdır. A. Doğruluk. Haberin doğru olması, haberde verilen bilgilerin doğru olması anlamına gelir. Yani yalan bilgi, yanlış bilgi haberde yer almamalıdır. Bu hem haberi yazan hem de yayımlayan kurum açısından önemlidir. Doğruluğu gerçeklikle örtüşme olarak tanımlayabiliriz. Yalan yanlış kulaktan dolma bilgilere oluşturulan haber var olanın dışında farklı anlamlara yol açar. Haberi kaynaktan ilk önce almak kadar doğru almak da habercilikte önemlidir. Habercilikte bu iki ilgi bir ilke birbiriyle çoğu kez çatışır. İlk önce vermek adına doğruluktan vazgeçilmesi etik sorunların yanı sıra izleyiciyi yanlış bilgilendirmeye yol açar. Bir anlamda halkın bilgilenme hakkı engellenmiş olur. Bunun için habercinin temel amacı haberde doğru bilgileri vermektir. Gerçeği araştırırken ortaya çıkardığı bilginin doğru olup olmadığını araştırmalıdır. Kaynağı belli olmayan bilgi aktarılmamalıdır. Sayfa 61. Gerçeklememiş dedikodu niteliğindeki bilgilere yer verilmemelidir. Kaynağın verildiği bilginin hem haber üretim sürecinde hem de izleyici aktarılmasında doğru olarak verilmesi önemlidir. Habere konu olan olay, durum ya da kişiye ait bilgi en az iki kaynaktan doğrulatılmalıdır. Haber kuşku uyandırmamalıdır. İzlediğimiz olayın kuşku yönü varsa bunu haberinizde belirtiniz. Eksik kalmış, kanıtlanmamış bilgilerin tamamlanması haberde doğruluk ilkesi açısından önemlidir. Kuşkulu görülen verilerin mutlaka araştırılması gerekir. Örnek: 12 Ekim 2001 tarihli Hürriyet gazetesinin 21. sayfasında Ertuğrul Özkök haberi doğrulama sürecinde yaşadıklarını somut bir olayla aktarıyor. Bundan 2 hafta önce kadardı. CNN Türk'ün manşet programını Washington'dan yapan Mehmet Ali Brandt'la konuşuyorum. Amerikalılar Türkiye'den askeri birlik istedi. Türkiye de kabul etti diyor. Tabii bu manşetlik olay. Dışişleri Bakanı İsmail Cem o sırada Washington'da. ABD bu talebi direkt olarak Cem'e iletmiş. ama aynı zamanda kritik bir haber. Çünkü aynı gün Ankara'da Başbakan Bülent Ecevit, asker göndermemiz söz konusu değil diyor. Üstelik bunu çok kesin ifadelerle söylüyor. Haberi bir de Ankara'dan çek edelim dedik. Konuştuğumuz kişi dışişlerinde bu tür konuların ayrıntılarına ulaşma imkanına sahip birisi. Direkt soruyoruz. Washington'da İsmail Cem ile yapılan görüşmede Amerikalılar siz de asker verin demiş. Doğru mu? Konuştuğumuz kişi böyle bir şey kesinlikle yok diyor. Kanıtı da önünde. Biraz önce bakanla yapılan görüşmenin zabıtlarını okudum. Zabıtlarda kesinlikle böyle bir istek yok diyor. Kaynak sağlam birisi. Biz de ona güvenerek haberden o bölümü çıkarıyoruz. Ancak Brandt kendi kaynağına güvenerek hem CNN Türk'te hem de Posta'daki yazısında bu bilgiyi veriyor. Son 3 gündür yaşanan olaylar Brandt'ın haberini doğruluyor. Ve biz bu olayın perde arkasını dün Ankara Büro temsilcimiz Sedat Ergin'in yazısından öğreniyoruz. Asker gönderme kararıyla ilgili süreç 25 Eylül günü Ankara'da başlamış. ABD o gün asker isteğini iletmiş. Türkiye buna cevabını 27 Eylül günü vermiş. Amerikan tarafına 20 maddelik bir plan sunmuş. Ama asıl gelişme 28 Eylül günü Washington'da gerçekleşmiş. Sayfa 62. ABD Savunma Bakanı Rumsfeld görüşmede direkt olarak asker istediklerini iletmiş. Hatta meselenin bu kadar direkt ifadelerle gündeme getirilmesi İsmail Cem'i biraz şaşırtmış. Öğrenebildiğim kadarıyla kesin bir cevap vermek yerine yuvarlak cümlelerle geçiştirme yoluna gitmiş. Olayın perde arkası böyle. Dolayısıyla bu örnekle görünen bir olayın görünmeyen yanı olduğunu da öğreniyoruz. Yani perde arkasında olanları, insanların tanık olduğu olayları bile yorumladıklarını, değiştirdiklerini izliyoruz. Amerikan yazarlarından George Hugo'nun bu konudaki yaklaşımı şöyle. Amerikan gazetecileri ya da yayıncıları olayları dikkatle gözler. Çoğu kez kendi gözlemleri ile yetinmeyip olayı izleyen başka insanların görüşleriyle karşılaştırır. Gözlemler arası bir paralellik sağlandığı zaman konuyu haber haline getirir. Haberin hem yaşanan anı, yarının araştırmacıları için de bir belge niteliği kazanır. Bu açıdan da doğruluk önem kazanır. B. Gerçeklik. Habere konu olan bilgilerin gerçeğe uygunluğu olarak anlaşılır. Maddi gerçeklikle olay örtüşmelidir. Bu noktada dilin durağan ancak gerçekliğin bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Biz gerçekliği aktarmak için dilsel ifadeye dönüştürdüğümüzde sabitleştiriyoruz. Bu yüzden süreklilik halindeki bir durumu tamamlayıcı sözcük sayısı da azdır. Bunu bilerek davranmak önemlidir. Adlandırma sorunu bizim konumumuzu da ortaya çıkarır. Sözcüklerin değişmiyor oluşu gerçeği bizi gerçekliğin değişiyor oluşuna karşı körleştirebilir. Dünya sözcüklerden çok daha hızlı değişir. Biz daima bir şekilde tarihi geçmiş ve içinde yaşadığımız dünyayı artık tanımlanmayan dilsel modeller kullanırız. Gerçeklik haberin olayın vuku buluş biçimine uygunluk şeklinde anlaşılmamalıdır. Gerçeklik verilen habere konu olan içeriğin haber verildiği sırada olayla ilgili duruma uygunluk anlamına gelmektedir. Diğer deyişle gerçeklik olayın varlığının gerçek olması anlamına gelir. Sayfa 63. Haberi aktaranın amacı gerçeği ortaya çıkarmak olmalıdır. Bu yüzden gerçeğin peşinde koşan, onu arayan anlamında haberciye gerçek avcısı denir. Haberde gerçeğe uygun olmayan bilgiler kaynaktan aktarılmışsa bu kaynağın yanılgısı olarak değerlendirilmelidir. Ancak haberci gerçek ortaya çıkınca bu yanılgıyı düzeltmelidir. C. Nesnellik. Nesnellik haber değerlendirilmesinde tartışılan bir ilkedir. Haber gerçeğe sadık kalmalıdır. Olayın, durumun, kişilerin aktardıklarının çerçevesini ortaya koymalıdır. Bu açıdan nesnellik, gerçeğin doğru yazılması ve aktarılan olay dokusunun doğru olmasıdır. Haberin nesnelliği, gerçek durumun ortaya çıkması halinde o gerçekliğin kamuoyuna verilmesini gerektirir. İzleyiciyi ilgilendiren habercinin kişisel görüşü değildir. İzleyici açısından olayın ya da durumun kendisi önemlidir. Haberci, izlediği olaydan insan olarak etkilense bile duygularını öne çıkarmamalıdır. İzlediği olay ya da kişiye ön yargıyla yaklaşmamalıdır. Bunlar zaten böyledir gibi bir değerlendirme nesnelliği bozar. Haberde nesnelliğin sağlanması için olay ya da durumla ilgili tarafların görüşlerine yer verilmelidir. Nesnellik, habercinin haber kaynağına, olaya ya da duruma mesafeli yaklaşmasıyla sağlanır. Tersine durumda haberci, kaynağın, olayın, durumun halkla ilişkiler memuru haline gelebilir. Haberci, haberin içinde rol almamalıdır ve haberin parçası haline gelmemelidir. Haber, olayın kendisi değil, olayın yeniden düzenlenmesidir. Bu anlamda olayın özetlenmesi, bunun içinde seçilmesi, ayıklanıp yeniden oluşturma süreci de haberin yayına verilmesi ve yayınlanması aşamasında da, yani haberin üretim aşamasında da nesnellikten uzaklaşılabilir. Haberde kullanılan dil, kurgulanan görüntü, haberin süresi, haberin bülten içindeki sırası, o haberden önceki ve sonraki haberle bağdaşıp bağdaşmadığı da nesnelliği bozabilir. Muhammed Kamal'ın bu konudaki belirlemesi yazdıklarımızla örtüşüyor. Amerikan medyasının basitçe Müslüman terörist Arap eşitliğinden sürekli olarak yararlanma eğilimi beni rahatsız ediyor. Dünyada yaklaşık 200 milyon Arap ve 1 milyara yakın Müslüman vardır. Orta Doğu'dan yayılan terörist eylemler medyada yer aldığında bu insanları Müslüman ya da Arap sıfatıyla niteleyerek ayrım yapmaksızın terörist damgası vurmak dürüst ya da doğru mudur? Nesnel gazetecilik yaptıkları için kendileriyle övünenler bile gariptir, tanımlamalarında seçiciler. Aynı gazeteciler Brother Minoff çetesinden Aslan Hristiyan terörist çetesi olarak söz etmiyorlar. Japon Kızıl Ordu partizanlarına hiçbir zaman Shinto teröristi denmiyor. Lübnan'daki yok etme kampları ve şehirleri Yahudi terörizmi olarak adlandırılmıyor. Basın zenci hırsız ya da Hristiyan katil yazma konusunda düşünmeyebilir. O halde neden söz konusu Arap ya da Müslüman olduğunda ırksal ya da dini bir niteleme kabul edilir hale geliyor? Dahası Amerikan medyası İslam zirvesinin İslam öğretilerine aykırı olan her türlü terörizmi görmezlikten gelmeyi açıkça kolay buldu. Bu durum burada tanımladığım ayrımcılığın bir başka türüdür. Bu açıdan haber üretim sürecinde nesnelliğin korunması gerekir. Muhabir değer yargılarıyla yaklaşmamalıdır olaylara. İyi, kötü gibi nitelemelerden uzak durmalıdır. Olayı aktarmak için kullanılan ifade, kullanılan sözcükler habere konu olan olay ya da durumla örtüşmelidir. Haberde olayın o anki durumuna uygunluğu önem kazanıyor. Meslek fetişizmi adına nesnellik mutlaklaştırılıyor. Bir anlamda gazeteci rapor yazan kişi haline dönüştürülür. John Fiske'nin deyişiyle nesnellik burjuvezinin yazarı olmayan sesidir. Nesnelliğin tarihsel süreçte ortaya çıkışı da bunu doğrulamaktadır. Nesnellik 1880'lerin ortasında, yani kapitalizmin serbest rekabet dönemi olarak adlandırılan döneminin sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Sayfa 65. Yani kapitalist pazarda basının yer almasıyla nesnellik anlayışı gündeme gelmiştir. Bu dönemde burjuva gazeteciliğinden yana olanlar haber ve yorumu ayırarak bu kişisel görüş ve çarpıtmalardan uzaklaşmayı sağladıklarını dile getirmişlerdir. Bunun için nesnelliğin savunucuları iki önemli öğeyi öne çıkardılar. Tarafsızlık ve denge. Bununla anlatmak istedikleri siyasi görüşlere ve oluşumlara belirli mesafede, farklı görüşlere ise eşit durdukları sanısını yarattılar. Sanki çıkarlarını savunmanın bir yolu olarak ama yaşadığımız dönemde eşit mesafede durmanın mümkün olmadığını gözlemliyoruz. Türkiye'de Afganistan'a yönelik harekatın yanında olanların sesi karşı olanlardan daha fazla öne çıkıyor. Üstelik olaya ulusal çerçevede bakanlar, küresel düzeyde bakanların yanında cılız bir ses olarak kalıyor. Siyasal yanlılık kıskacından kurtulma adına oluşturulan profesyonel gazetecilik kodu, haberciliği, kaynak, kişi ve kuruluşların söylemlerine bağımlı bir konuma getirmiştir. Nesnellik anlayışı, nesnel habercilik, öncelikle basının demokrasilerde kendi rolünü tanımlama biçiminden yana bir tavrı yansıtır. Bu dördüncü güç, bekçi köpeği rolü ve muhalif basın anlayışıdır. Gerçekten de gazetecilikte nesnellik stötukadan taraftır. Nesnellik, gazetecilerin Alvin Goldner'in doğru olarak tanımladığı gibi stötukonun yöneticileri olan önemli kişi ve elitlere bağımlılığını teşvik ettiği için doğası gereği muhafazakardır. Glasser ayrıca nesnelliğin bir ideoloji olduğuna işaret eder. Glasser, demokrasiden örnek vererek herkesin eşit katılımının beklenmesi yaklaşımına dikkat çeker. Örneğin, haber seçiminde bu uçak kazasında hayatını kaybeden ünlülere ve hiç tanınmamış kişilere eşit yer ve zaman ayırmanın uygulamadaki güçlüğüne dikkat çekilir. Sahiplerinin medya dışı alanlarda ekonomik faaliyette bulunması günümüzde nesnelliği daha tartışmalı hale getirir. Zira ticari çıkarların çatıştığı ya da çıkarları engellemek isteyenlere karşı medyanın nesnelliğini koruyamadığı görülmüştür. Bu da nesnelliğin günümüzde gitgide modası geçen bir anlayış olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır. Üstelik gerçeğin yorumsuz olarak temsil edilmesi yaklaşımı uygulamada tamamen terk edilmek üzeredir. Sayfa 66. Eşik bekçiliği de nesnelliğin sorgulanmasını gündeme getirir. Çünkü eşik bekçileri medyaya giren enformasyonun akışını denetleyebilenlerdir. Hiyerarşik bir yapının olması nesnelliğin oluşumunu da etkiler. Haberin ölümünde sorunlu nesnellik ilkesinden vazgeçilmesinde de payı vardır. Nesnellik hangi durumlarda bozulur? 1. Öznellik. Haberin nesnel gerçeği değil, duygu, düşünce ve sezgilere dayalı olarak yazılması, anlatılmasıdır. Politik tercihler ortaya çıkar. Haberi oluşturma ve yayınlama sürecinde de ortaya çıkabilir. İlkinde muhabirin etkisiyle, ikincisinde ise editörün tavrı nedeniyle, ikincisinde de kabuller, daha önceden oluşturulan tercihler öne çıkar. Öznelliği yaratan etmenler, ön yargı, duygusal değerlendirme ve değer yargılarıdır. Ön yargı, bir kişi, kurum, olay hakkında daha önce edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargıların etkisiyle davranmaya ön yargı denir. Başka bir deyişle ön yargı, yeterli kanıta dayanmadan olumlu olumsuz yargıda bulunmaktır. Bu politik, etnik, dinsel, ırksal, kümeye ait haberlerle olduğu gibi cinsiyet ayrımcılığı olarak da ortaya çıkabilir. Haberci ön yargılarına yer vermemelidir. Bunların nesnelliği bozduğunu bilmelidir. Bu habercinin yaptığı haberle kamuoyunda yaratacağı etkiyi dikkate alması gerektiğini, yani sorumluluk taşıdığı gerçeğini unutmamasıdır. Türkiye gibi demokrasi kurumlaşma sürecini tamamlamamış toplumlarda bu konuda daha dikkatli olunması zorunluluktur. Duygusal değerlendirme. Haberci olayların etkisinde kalarak olayın bir parçası haline gelir. Olayın, durumun iç dünyasında oluşturduğu, uyandırdığı tepkileri, etkileri dile getirir. Bilgiye dayanan, düşünce yerine duygusal yaşamdan kaynaklanan bir düşünce öne çıktığı için olay ya da durum neden sonuç ilişkisi içinde irdelenmez ya da irdelenemez. Haz ve acı temelinde olayları, durumları aktararak duygulandırmayı, bu yolla etkilemeyi amaçlar. İzleyicinin ruh halinin değişmesine yol açar. Aşırı etkilenmeye yol açmak için duygu sömürüsü yapılır. Bunun için görüntü tekrarlanır, dramatik etki yaratılır. Sayfa 67. Duygusal değerlendirmeler izleyenlerde acıma, öfke, sevinç, ağlama gibi duygular yaratır. Değer yargıları. Habercinin herhangi bir olayı, durumu, kişiyi, özünü, önemini, niteliğini, niceliğini dikkate almadan yazması, anlatması, yayınlamasıdır. Kısaca olayı, durumu, kişiyi, nesnel özellikleri yerine taşıdıkları değerle ele almaktır. Suçlu, suçsuz, güçlü, güçsüz, iyi, kötü, doğru, yanlış, haklı, haksız gibi değerlendirmelerde bulunmaktır. D. Anlamlılık. İletişim, anlam iletimidir. Anlam iletimi denilince sadece söylenen sözün doğru anlaşılması yetmez. Çünkü iletişim, paylaşma, ortak referanslar denilen ideolojik çerçeve içinde yaratılmış belli imajlar üzerine dil ve görüntülerle bir amacı gerçekleştirmek için yapılan girişimdir. Anlamlılık da bu çerçevede gerçekleşir. 1. Açıklık. Haber metninde açıklık, belirli bir olayı, konuyu, fikri, düşünceyi anlaşılır duruma getirmektir. Metnin anlamının kolay ve anlaşılır olması durumudur. Bunun için haberde aktarılanlar, verilenler anlam belirsizliği taşımamalıdır. Bu da kullanılan ifadelerin kesin ve net olması ve kuşkuya yer verilmemesiyle sağlanır. Televizyonun görselliğinin yanı sıra işitsel boyutunun da olması anlaşılır olmasını zorunlu kılar. Zira izleyicinin aynı habere yeniden dönme şansı yoktur. Bunun için yalın ifadeler yeğlenmelidir, süslü cümleler kullanılmamalıdır. Çünkü bu tür cümleler mesaj iletimini zorlaştırır. Açıklık, bir düşüncenin, durumun tam olarak anlatılmasıdır. Cümleler, karşıladığı yargıyı tam olarak anlatmalıdır. Yargının anlaşılırlığı, cümlenin tam ve açık olmasıyla gerçekleşir. Açık bulunan bir cümleden herkes aynı anlamı çıkarabilir. Eğer yazdığınız bir cümle çeşitli anlamlara yol açıyor, anlaşılmıyorsa metin açık değildir. Sayfa 68. Açıklık, haber metninin kolay ve anlaşılır olmasına yol açar. Bunun için cümlelerin kapalı olmaması ve çok anlama gelecek tarzda yazılmaması gerekir. Haberde açıklığı sağlamak için doğru ve çapraşık olmayan sözcükler seçilmelidir. Kısa cümlelerden oluşan paragraflar tercih edilmelidir. Uzun cümleler bölünmelidir. Klişeleşmiş, mecazi ve eş anlamlı sözcüklerle çoğu kimsenin anlamayacağı deyimlerin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Açıklık sayesinde haber metninde kararsızlık, karmaşıklık önlenir. Açıklık sözcüklerin ve cümlede yer alan öğelerin yerinde kullanılmasıyla sağlanır. Cümle içinde yerinde kullanılmayan sözcükler yanlış anlaşılmaya yol açar. Cümleler fazla uzun olmamalıdır, tek anlam içermemelidir, uzun cümleler anlaşılmayı engeller. Bunun için de gerektiği kadar sözcükle cümlelerimizi oluşturmalıyız. Bu alışkanlık haber metni yaza yaza edinilir. Gereksiz sözcükleri kullanmaktan kaçınmak, aynı anlama gelen sözcüklere cümle içinde yer vermemek gerekir. Eğer cümleden bir sözcük çıkardığınızda anlam değişmiyorsa ya da kaybolmuyorsa o sözcüğün gerçekten de fazla olduğunu anlarsınız. Haber metninde sözcük tasarrufu da önemlidir. Ayrıca noktalama işaretlerinin yerinde kullanılması da açıklık ve anlaşılırlığı sağlamak açısından önemlidir. 2. Sadelik. Haberde sadelik, anlatılmak istenilen her cümlenin kolay anlaşılır olmasıdır. Anlatılan, yazılan her şeyi izleyici hemen kavramalıdır. Eğer izleyici acaba ne anlatıyor, ne demek istedi gibi sorularla söylenene takılıp kalırsa haberden ilgisini keser, haberi izlemeyi o anda bırakır. Sadelik, süslü, gösterişli olmayan bir tarzda haberin yazılması, anlatılmasıdır. Ne olduğunu vermek, lafı gevelemeden olayın özünü aktarmak önemlidir. Haber metni ayrıntıya boğulmamalıdır. Bunun için gereksiz sözcüklerden kaçınmalıdır. Haberde sadelik, kısa, tek fikir içeren, basit, yalın eylemlerden kurulu cümlelerle sağlanır. Bu da olayları belirli bir mantık çerçevesinde sözcükleri özenle seçerek yazmak, anlatmakla mümkündür. Sayfa 69. Anlatılmak istenen ne, doğru anlatılmış mı, anlamı bozuyor mu gibi sorulara verilecek yanıtlar sadeliğin sağlanması açısından önemlidir. 3. Anlaşılırlık. Metnin hedef kitlesince kolaylıkla anlaşılması gerekliliğini içerir. Metin çözümlemesi için özel bir uğraşa ihtiyaç olmamalıdır. Yani izleyici etkin katılım sağlamadan haber metnini anlamalıdır. Televizyon haberciliğinde görüntü de anlaşılırlığı kolaylaştırır. Olayın belirli bir mantık çerçevesinde verilmesi yerine sinemasal anlatım yoluyla kurgulanması izleyicinin alımlamasını etkiler. Metnin karmaşık cümlelerden, uzun paragraflardan oluşmamalıdır. Halkın fazlaca kullanmadığı kelimeler seçilmemelidir. Reha Muhtar haberciliğinde anlaşılırlık, görüntü tekrarı, haber metninde geçen konuşmaların altyazı olarak yeniden verilmesi ara yazılarla sağlanıyor. Anlaşılırlık, izleyicinin sosyopolitik, sosyokültürel durumuyla da ilgilidir. Türkiye'de ortalama öğrenim süresi 3-6 yıl olduğu, yani ilk öğretim 4. sınıfa denk düştüğü kabul edilirse, bu tür uygulamaların nedenleri anlaşılır. Ancak bu, haberciliği vasata yönelerek yapma ve vasata dayanma anlayışıdır. Vasatın değerlerine dayanarak üretilen haber metinleri, ilk öğretim 4. sınıf öğrencisine yönelen ders kitapları düzeyini aşamaz. Tematik kanallar, belirli izleyici kitlesini hedefledikleri için vasatın üzerinde haber metinleri oluşturabilirler. Televizyon haberciliğindeki çıkmazdan kurtulabilmenin yolu izleyicinin eğitim düzeyinin yükselmesine de bağlıdır. Kesinlik. Haberde yer alan verilerin doğruluğunun tartışılmaz olması ve kuşkuya yer vermemesi anlamına gelir. İzleyenin kafasında sunulan haber soru işareti bırakmamalıdır. Bu yüzden açıklık ve sadelik bir haberde anlaşılırlık için ne kadar önemliyse inandırıcılık açısından kesinlikle o kadar önemlidir. Haberde ikna etmeyi sağlayan kesin ifade haberin niteliğini de arttırır. Haberin anlaşılmasını da kolaylaştırır. Kesinlik haberin etkinliğini sağlamak açısından da önemlidir. Kesinlik haberin gelişi güzel olmasını da önler, gereksiz tekrarlardan kaçınılmasını sağlar. Kesinlik gerçeklere yer verilmesi anlamına geldiğinden kişisel fikirlerin ve dogmaların kullanılmasını da karşıdır. Sayfa 70. Kesinlik şüpheye ve duraksamaya yer vermemek anlamına gelir. Doğruluğundan kuşku duyulmamasını sağlar. Bir bilginin, bir kanaatin şüpheye düşmeden onaylanması durumudur kesinlik. Belirsizlik, olayın, durumun açık seçik biçimde adlandırılmamasından kaynaklanır. Durumun tam olarak bilinmemesi ya da bilinmemesi de belirsizliğe yol açar. Olayın, durumun doğruluğu konusundaki bilgilerimiz yeterli değilse haberi de bu biçimde oluştururuz. Böylece izleyici de durumu anlamaya çalışır. Hızlılık. Herhangi bir olay meydana geldiğinde ya da kamuoyunu ilgilendiren bir açıklama yapıldığında bunun öncelikle duyurulması gerekir. Haberciler herhangi bir durum, olay ya da kişiye ait bilgiyi doğrulattıktan sonra hemen izler kitleye ulaştırmalıdır. Habercilikte geçerli olan haberi doğru al, haberi doğru al, öncelikle ver ilkesidir. Çok sayıda ajans, radyo, televizyon kanalı olduğu düşünülürse haberi öncelikle vermenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Televizyon, radyo ve internet haberciliğinde kullanılan teknoloji alınan bilgiyi kısa sürede iletmeye olanak sağlar. Işık hızıyla bilgiyi ulaştırmanın altyapısına sahip teknolojik donanım sayesinde bilginin anında ya da kısa sürede sonra ulaştırılmasının mümkün hale gelmesi habercilikte hız kavramını öne çıkarmıştır. Bu nedenle televizyonlar arasında herhangi bir olayı öncelikle vermek için yarış yapılır. Teknolojik üstünlüğüne rağmen ülke düzeyinde yeterince örgütlenemeyen televizyon kuruluşlarının gazetelerde yer alan bir haberi neredeyse 30 saat sonra yeniden vermeleri de bu alanda yaşanan bir paradokstur. G. Tutarlılık. Metni oluşturan verilerin mantıklı bir bütün oluşturması, bilgilerin çelişik olmaması durumudur. Bu da haber metnini oluşturan cümlelerin birbiriyle bağlantılı olma ve belirli bir anlam içermesiyle sağlanır. Haber metnindeki cümleler ile bu cümleleri oluşturan sözcükler birbirinden kopuk olmamalıdır. Bunun için cümleler dil bilgisi kuralları açısından uygun olmalıdır. Haber metinleri karmaşık değil, açık seçik olmalıdır. Ancak habere konu olan olay ya da durumun kendisi tutarlılık içermiyorsa doğaldır ki bu durum metne de yansıtılmalıdır. Sayfa 71. Ha, inanırlılık. Haberde inanılırlığı kaynak sağlamaktadır. Kaynağın statüsü, titri gibi inanılırlığı da desteklemektedir. İnanılırlığı sağlayan iki unsur vardır. 1. Uzmanlık. 2. Güvenilirlik. 1. Uzmanlık. Kaynağın haber içeriğine konu, olay ya da durum hakkındaki bilgisinin yetkin olup olmadığı kadar yetkin bilgiye ulaşılabilecek mekanizmaların içinde yer alıp almadığı ve bu bilgileri aktarma gücüne sahip olup olmadığını içerir. Eğer kaynak gerçekten konusunda uzman ise izleyiciye aktarılan bilgiyi daha kolayca kabul edebilmektedir. Süzgeçten geçirmeden bilgiyi alımlar. Bir anlamda kaynağın uzmanlığının kabul edilebilir nitelikte olması ve ona atfedilen değer, izleyen üzerinde mesajın gerçeklik olarak alımlanmasına yol açar. Yapılan bir araştırma, değişik kaynaklara atfedilen aynı cümlelerin denekler tarafından farklı biçimde anlaşıldığını göstermiştir. Araştırmada deneklere sorulan cümlelerden birisi şöyleydi. Arada bir, biraz baş kaldırma iyi bir şeydir ve fiziki dünyada fırtınalar nasıl gerekliyse politik dünyada da o kadar gereklidir. Deneye katılanların bir kısmına bu cümlenin Amerika eski cumhurbaşkanlarından Jefferson'a, bir kısım deneyde Lenin'e ait olduğu söylendi. Cümlenin Jefferson'a ait olduğunu düşünen denekler cümleyi fikir özgürlüğüne dayanan bireysel başkaldırma olarak yorumlarken, cümlenin Lenin'e ait olduğunu düşünen denekler Marksist sınıf çatışmasına dayanan toplumsal başkaldırma olarak yorumladılar. Açıkça görüldüğü gibi cümlenin içeriği kaynağa bağlı olarak anlam değiştirmiştir. 2. Güvenilirlik. İzleyicinin kaynağın mesajını kişisel bir çıkar amacıyla söylemediğini kabul etmesi önemlidir. Bu takdirde izleyici kaynağın mesajını atfettiği değerle bağlantılı olarak alımlar. Bizzat bilgiyi üreten ve yayan kaynak farklı anlamlara yol açacak ya da gelişmeleri etkileyecek mesajlar ilettiğinde durum ne olacaktır? Sayfa 72. Bu konuda iki farklı olay sonrası yaşananlar bu sorunun yanıtının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin Üzeyir Garih'in öldürüldüğü 25 Ağustos 2001 tarihinde olayın öğrenilmesinden yaklaşık 5 saat sonra İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen katili yakaladık diye 13 yaşındaki bir çocuğu kamuoyuna lanse etmiştir. 1 Ekim 2001'de yaşanan İkinci olayda ise İstanbul'da yakan alan Afgan uyruklu bir kişi gözaltına alınmış ve Usame bin Laden'in kardeşi yakalandı diye İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Bu kişinin daha sonra Usame bin Laden'in kardeşi olmadığı da ortaya çıkmıştır. Böylesine önemli iki olayda güvenlikle ilgili kurumları sek ve idare eden bakanın gerçeklerle örtüşmeyen bilgileri kamuoyuna doğrudan iletmesi kaynağın inanılırlığını, güvenilirliğini zedeler. Kamuoyu başka olaylarla da yapılan açıklamaları şüpheyle karşılar. Bu durumda bilginin yanlışlığını gene düzeltecek olanın ilk bilgiyi veren kaynak olması doğaldır. Ya da çıkar çatışması olan benzer durumda görev yapan kişiler de eğer söz konusu gerçeğe ulaşabilirlerse düzelmesi için katkıda bulunabilirler. Ancak bakan düzeyindeki bir kaynağın açıklamalarının yanlışlığı ya da alt birimde çalışan bürokrasi, müsteşar ve bunun gibi tarafından ya da başbakan tarafından ortaya konulabilir. Kaynağın konumu, açıklamaları, durumu meşrulaştırır, haklılık yaratır. Verilen bilgi, gerçeğin çarptırılması, çarpıtılması, küçültülmesi, gizlenmesi amacına da yönelik olabilir. Bu dikkate alınarak haber oluşturulmalıdır. Sayfa 73. Okuma parçası 1. Murat Belge. Haber kavramı. Bir ülkenin gidişatını gözlemlemek büyük ölçüde o ülkede medyayı izlemekle birlikte mümkün. Ülkenin en büyük aynası medya. Onun için buradaki yeri çok önemli ve herhangi bir kurumun yeriyle değiş tokuş edilebilir cinsten değil. Ama madem ayna benzetmesini kullandık, oradan devam edelim. Türlü türlü ayna var, ayna kalitesi var. Bir toplum kendini hangi aynada görmeyi tercih ediyor ve aynası onu ona nasıl gösteriyor? Bunlar ayrı konular ama bu farklı aynaların seçilmiş olması da sonuçta o toplum hakkında bilgi verir. 11 Eylül'den sonra medyayı hatırlamaya çalışıyorum. Türkiye'ye neyi haber veriyordu bu medya? Dünyada ne olduğunu haber veriyordu. İkiz Kulelere ve Pentagon'a uçakların çarptığını haber veriyordu elbette. Amerika'nın bu saldırıya cevap vermek üzere neler söylediğini, neler yapmaya hazırlandığını da izleyebildiği ve anlatabildiği kadarıyla haber vermeye çalışıyordu. Ama bütün bunlardan daha büyük bir önemle vurguladığı bir haberi vardı bizlere. Dünya Türkiye'nin ne kadar haklı olduğunu anladı, haberini veriyordu. Doğrusu önemli bir haberdi bu. Hani çok sık olmayan bir şeyin haberinin daha sıkı olacağına dair yerleşik bir mesleki kanı vardır. Buna göre de sıkı haber dünya o kadar sık anlamıyor. Türkiye'nin haklı olduğunu deyince düşündüm de burada da ilginç bir nokta var. Habercilikte bu anlattığım durumun klasik örneği. Köpeğin adamı ısırmasının haber olmadığı ama adamın köpeği ısırmasının haber olduğu klişesiyle anlatılır. O klişe gereği dediğim durumun tersini düşünüyorum. Evet, dünya Türkiye'nin haklı olduğunu sık sık anlamıyor. Dolayısıyla bu haber ama Türkiye dünyanın haklı olduğunu bugüne kadar bir kere anladı mı? Benim bildiğim hayır. Demek ki bir gün o da olursa asıl büyük haber o olacak. Bu sabah güneş doğmadı ya da bu gece güneş doğdu türünden bir haber. Dünyanın sonu gibi bir şey. Şimdi haber tanımı gereği özgül ve samut bir şeydir. Şöyle oldu demek için oldu dediğiniz olayın olduğunu gözlemlemeniz gerekir. Sayfa 74. Ahmet düştü. Eğer düştüğünü kanıtlayabiliyorsanız bir haberdir şüphesiz. İnsanlar habire düşüyor demek haber filan değildir. Haber ne geniş zamandır ne mişli geçmiştir. Haber dili geçmiş kipinde olabilir ancak. Bunun da öznesi ölçülebilir bir bütünlük olmalıdır. Ahmet düşebilir, Mehmet de düşebilir Ahmet, Mehmet ve Hasan yan yana yürürken düştüler diyebilirsiniz. Kanıtlayabiliyorsanız, tamam, teslim ettik ki bize bir haber verdiniz. Ama bütün dünya düştü dediğinizde durum başkalaşıyor. Bu dediğiniz çok olmayacak bir şey. İkiz kulelerin birincisine uçak çarptı. Evet, doğrulandı bu olduğu. Dördüncü uçak yere çakıldı. Bu da doğrulandı. Bush çok kızmış gibi görünüyordu. Buna kim itiraz edebilir? Bütün dünya Bush'u doğruladı. Yo, öyle bir şey olmadı. Belki olsaydı daha mutlu olurdunuz. O ayrı konu. Ama bütün dünya Bush'u onaylamadı. Bütün dünya Türkiye'nin haklı olduğunu anladı. Allah Allah. Kim kimi temsilen bunu açıkladı? Böyle bir özne yok. Böyle bir yüklem de yok. Olsa iyi olurdu. Belki ama olduğunu ya da olmadığını nasıl bilebiliriz? İkiz Kule New York'taydı, yıkıldı. Saat bilmem kaçta. Dünyanın, Türkiye'nin haklı olduğunu anlaması hangi mekanda ve hangi zamanda ceryan etti? O patırdı arasında bu anlayış nasıl gerçekleşti? Dünya o sırada televizyon seyrediyordu. Uçak kuleye çarptı. Dünya anında oturan arkadaşına döndü. Yanında oturan arkadaşına döndü ve Türkiye'nin haklı olduğunu şimdi anladım dedi. Olay böyle mi ceryan etti? Bu tür cümlelere Freud psikolojisinde haber falan değil, fishful thinking denir. Yani isteğiniz vardır, onu olmuş gibi görmek üzere fantezi kurarsınız. Alaturka şarkıda bana git diyorsan bu gel demektir misali. Asılan Türk tipini dünyanın en sıkıcı vakalarından birinin haline getiren ruh hali, büyümemişlik arazıdır. Murat Belge, 11 Ocak 2002 Radikal Gazetesi, sayfa 75. Okuma parçası 2. Haluk Şahin, savaşlarda verilen ilk zayiatın adıdır. Savaşlarda verilen ilk zayiatın adının hakikat olduğu söylenir. Bu savaşta başka türlüsü beklenemezdi. Nitekim savaşın iki cephesinden, yani Amerika ve Afganistan'dan hakikatin durumuyla ilgili şikayet sesleri geliyor. BBC'nin bir yorumcusu sıkı bir enformasyon pehrizine giren Washington'daki durumu çok güzel özetledi. Şu sıralar bilenler konuşmuyor, bilmeyenler konuşuyor. Bilenler fakat konuşmayanlar Beyaz Saray, Pentagon, CIA gibi yerlerin başında bulunanlar. Bilmeyip konuşanlar ise televizyon muhabirleri ve yorumcuları. Ne yapsınlar? İşleri bu. Sevgili seyirciler, bu bülten için anlatacak yeni bir şey bulamadık diyecek değiller ya, dün önemli bir şey olmadığı için gazetemizi çıkaramıyoruz diyen oldu mu ki basın tarihinde? Eskiden savaşlarda sansürden söz edilirdi. Yayımlanabilecek haber sansürcünün denetiminden geçer, kırpılıp biçildikten sonra çıkardı. Artık bu türden sansüre pek rastlanmıyor. Günümüzde yapılana haber yönetimi diyorlar. Siz haber yönlendirmesi diyebilirsiniz. Bu yeni yöntemle bilgiler gazetecilere damla damla ve damıtıldıktan sonra veriliyor. Gazetecinin bağımsız doğrulama süreçlerinin işlemesine izin verilmiyor. Gazeteci basit bir aktarıcıya indirgenmek isteniyor. Bunun yetmeyeceği bilindiğinden zaman zaman da gerçeği kendi gözleriyle gördüğü izlenimi yaratılıyor. Çağımızda özellikle teröre karşı savaşta enformasyonun rolü çok büyük. Neyin vuku bulduğu kadar nasıl yansıtıldığı önem taşıyor. Bu nedenle hükümetlerin haberleri yönetme refleksini anlamak mümkün. Ancak olayların bu refleksi gazetecilerin sorunu haline dönüşüyor. Dolayısıyla halkın ve demokrasinin sorunu haline. Çünkü savaş ve kriz dönemlerinde sağlıklı, kapsamlı ve doğru bilgilere her zamankinden çok ihtiyaç var. Haluk Şahin, 12 Ekim 2001 Radikal Gazetesi, sayfa 76.